Ayrım 15, sayfa 145, Şahika, A.J. Cronin. Manson bazen onu kızdırıyordu. Bak hele, bizim hanımı daha yeni yeni tanıyoruz. Bakıyorum da çok böbürleniyorsun. Seninle bir el piket oynayalım da o zaman görürüz. Günler uzayınca genç kadın Andrew hiçbir şey söylemeden bahçeyi düzeltmeye başladı. Temizliğe gelen Jenny'nin ihtiyar bir madenci olan amcası, Kristin'e yardım ediyordu. Manson bir Mart günü öğleden sonra eski köprüden geçerken onların küçük derenin içindeki konserve kutularını topladıklarını gördü. ''Hey, bana baksanıza, orada ne yapıyorsunuz? Balıkları mı kaçırıyorsunuz?'' Kristin genç adamın alayına neşeyle cevap verdi. ''Bekle de gör.'' Birkaç hafta içinde bahçede çıkan yabani otları temizledi. Dere tamamen ayıklanmış, kenarları düzeltilmişti. Derenin sonuna taşlardan yeni bir çiçeklik yapıldı. Vokanların bahçıvanı John Roberts gelerek kendisine çiçek soğanları ve otları kesmek için aletler getiriyor, bahçeyi nasıl düzelteceklerini gösteriyordu. Kristin için en büyük zafer, Andrew'un kolunda ilk açan zevrinleri seyretmek oldu. Mart'ın son pazar günü hiç haber vermeden Danny çıka geldi. İki genç sevgiyle kollarını açarak onu heyecanla karşıladılar. Bu kısa boylu, kırmızı kaşlı adamı görmek Manson'a büyük bir zevk verdi. Kendisine etrafı gezdirdiler. Ellerinden geldiği kadar ağırladılar. Sonra merakla Danny'nin getirdiği haberleri dinlediler. Page sizlere ömür. Evet, zavallı ihtiyar bir ay önce öldü. Kanamadan gitti. Ha, başka bir haber daha var. Philip'in gözlerinde her zamanki alaycı anları yeniden belirdi. Senin şu meşhur arkadaşın Reese ile Bloodwen evlilik hazırlıklarını tamamlamışa benziyorlar. Andrew üzülerek mırıldandı. Demek eskiden beri bunu planlıyorlarmış. Zavallı Edward. Doğu muayenehanesinin diğer bir asistanı da Doktor Oxborough'du. Andrew değişik bir tip olan bu adamdan hiç hoşlanmazdı. İri yarı bir adam olan Oxborough, doktordan çok bir kitapçı hali vardı. Avril Lowe'dan hoş karşılanmayacağını bildiği için, cumartesi günleri öğleden sonra Fernley kasabasındaki pazar yerinde dini bir tören yapardı. Bu toplantılarda org çalan karısı ona eşlik ederdi. Çünkü Oxborough, doktorluğun yanı sıra Hristiyanlığı yaymaya çalışan bir misyonerdi. Andrew onun bu inançlarına saygı gösterirdi. Fakat Oxborough karşısındakini rahatsız edecek derecede heyecanlı bir insandı. Beklenmedik zamanlarda ağlar ve Allah'a dua ederdi. Bir defasında da güç bir doğumla karşılaştığı zaman aniden yatağın yanında diz çökerek ağlamaya başlamış, Allah'a hasta kadın üzerinde bir mucize yaratması için yalvarmıştı. Fakat o sırada orada bulunan Urquhart büyük bir başarıyla hastanın doğumunu sağlamıştı. Andrew bütün asistan arkadaşlarıyla birleşmek istiyordu. Fakat aralarında hiçbir dostluk ve arkadaşlık olmadığı gibi büyük çapta da birbirleriyle rekabet halindeydiler. Hepsi de ellerinden geldiği kadar kendilerini hasta bulmaya çalışıyorlardı. Bu yüzden de Andrew sık sık şüpheler ve fena düşüncelerle kıvranıyordu. Bir defasında Oxborough'un bir hastası kartını Urquhart'a vermişti. İhtiyar adam hastanın elindeki yarısı bitmiş ilaç şişesini almış, kokladıktan sonra bağırmıştı. Demek Oxborough bunu verdi sana. Allah kahretsin. Seni yavaş yavaş zehirliyor da haberin yok. Doktor Lillewelyn de bu anlaşmazlıklardan faydalanarak asistanların aylıklarından yüzdesini almaya devam ediyordu. Manson ise bu haksızlığa kızıyor, Lillewelyn'e para vermemek için diğer asistanlarla anlaşacak çareler arıyordu. Fakat bölgede yeni olması, asıl ilk başlarda yaptığı hatalar onu daha dikkatli hareket etmeye zorluyordu. Bu büyük teşebbüsü ancak Con Bolland'la tanıştıktan sonra karar verdi. Andrew, Nisan'ın ilk günlerinde arka dişlerinden birinde çürük olduğunu gördü. Ertesi hafta heyetin dişçisini aramaya gitti. Henüz Bolland'la tanışmadığı için konsültasyon saatlerini bilmiyordu. Avril Lowe meydanındaki küçük muayenehaneye geldiği zaman kapalı olduğunu gördü. Kapının üzerindeki kağıda şunlar yazılmıştı. Tamirat yapmaya gitti. Acele hadiselerde eve başvurulması rica olunur. Manson bir an düşündü. Buraya kadar geldikten sonra hiç olmazsa randevu almalıydı. Dondurmacı dükkanının önünde duran bir grup gençten yolunu sorarak dişçinin evine doğru yürümeye başladı. Bu, kasabanın doğusundaki tepenin üst kısmına yapılmış küçük bir villaydı. Andrew arızalı bir yoldan kapıya doğru yürürken kulağına bir çekiç sesi geldi. Evin yanındaki eskimiş garajın açık penceresinden içeri baktığı zaman, uzun boylu, kırmızı saçlı bir adamın çekiçle önündeki otomobil parçalarını ayırdığını gördü. O anda adam da kendisini görmüştü. Merhaba, merhaba. Ne istiyorsunuz? Dişçiden randevu almak için geldim. Ben Doktor Manson'ım. Adam nazik bir şekilde elindeki çekici salladı. İçeri buyurun. Bu Bolond'un ta kendisiydi. Andrew çok eski olan otomobil parçalarıyla darmadağınık bir haldeki garaja girdi. Ortada yarısı parçalanmış ve yumurta sandıklarıyla desteklenmiş olan otomobilin şasesi duruyordu. Genç adam gözlerini bu acayip manzaradan ayırarak Bolond'a baktı. Kapıya yazdığınız tamirat bu mu? Evet, muayenehanede gevşemeye başladığım zaman garaja gelir, biraz arabamla meşgul olurum. İrlanda şivesinden başka kelimeleri acayip bir şekilde telaffuz ediyordu. Garaj dediği şey neredeyse çökecek olan köhne bir yerdi. Bunu ne yapacağımı söylediğim zaman herhalde inanmazsınız. Tabii benim gibi makineden anlıyorsan o zaman iş değişir. Aldığım zaman 3 yaşındaydı. 5 senedir kullanıyorum. Bu haline bakıp da onun yürümediğini zannetme. Tazı gibi koşuyordu. Fakat ailem için çok küçük. Şimdi onu büyütmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi tam ortadan kestim. İşte oraya 2 ayak boyu daha ekleyeceğim. Bittiği zaman görürsün. Ceketini aldı. Bir şekle girmesi epeyce uzun sürecek. Hadi gel muayenehaneye gidip senin dişini dolduralım. Bon hemen hemen garaj gibi dağınık ve aynı derecede kirli olan muayenehanede durmadan konuşarak Manson'ın dişini doldurdu. O kadar çok konuştu ki sonunda kırmızı bıyığının üzerinde ter damlacıkları boncuklaştı. Kabarık kırmızı saçları çok uzun olduğu için öne doğru eğildikçe Andrew'un gözüne giriyordu. Con ellerini yıkamazdı. Bu onun için lüzumsuz bir hareketti. Bolond kaygısız, çabuk hareket eden, iyi huylu, cömert bir insandı. Andrew onun sadeliğine, hiddetli haline ve misafirperverliğine hayran oldu. 5 yıldır Eberow'da oturan Con'un biriktirdiği 5 parası yoktu. Buna rağmen hayattan büyük bir zevk aldığını söyledi. Makinelere karşı büyük bir ilgi duyduğu için kendi de bazı aletler yapıyordu. Aynı zamanda otomobilini de çok seviyordu. Con'un araba alması bir şakadan ibaretti. Fakat o yapılan şakalar kendi aleyhinde bile olsa bundan hoşlanırdı. Andrew'a başından geçen bir olayı anlattı. Bir gün heyetteki ileri gelen azalardan biri dişinin çekilmesi için onu evine çağırmıştı. Hastaya giderken pensin cebinde olduğunu zannettiği halde cebinden çıka çıka koskoca bir kerpeten çıkmıştı. Dişin doldurulması bitince Con elindeki aletleri içinde lizol bulunan bir reçel kavanozuna koydu. Sonra Andrew'a dönerek kendisiyle çay içmesi için eve kadar gelmesini rica etti. Muhakkak ailemle tanışmalısın. Tam zamanı. Saat 5. Hakikaten eve geldikleri zaman Con'un ailesi çay içiyordu. Fakat ailede buna o kadar alışıktılar ki onu bir yabancı getirip kendilerini rahatsız etmesini yadırgamadılar. Oda sıcaktı fakat dağınıktı. Bayan Bolond kucağında bir bebekle masa başında oturuyordu. Yanındaki ailenin tek koyu saçlısı ve çok utangaç bir kız olan 5 yaşındaki Mary'ydi. Con'un dediğine göre en çok sevdiği bu kızı matbaacı Joe Larkins'in yanında sekreter olarak çalışıyor ve iyi bir ücret alıyordu. Mary'nin yanında 12 yaşındaki Terence ve daha küçük 3 çocuk oturuyordu. Üçü de babalarının kendilerine iltifat etmesi için bağırışıyorlardı. İçlerinde utangaçlığı sebebiyle Mary hariç aile halkının çok neşeli olduğu görülüyordu. Andrew bu şen aileye büyülenmişti. Oturdukları ev tam bir İrlanda eviydi. Şöminenin üzerine Papa Pius X'in renkli bir portresi asılmış, etrafa gerilen bir ipe çocuk bezleri dizilmişti. Kirli bir kuş kafesi Bayan Bolland'ın yanındaki çekmecenin üzerinde duruyordu. Daha henüz bakkaldan alındığı belli olan 6 şişe bira ve Terence'in flütü konsolun üzerine konmuştu. Yerlere kırılmış oyuncaklar, eski botlar, paslı bir paten, Japon şemsiyesi, yırtılmış dua kitapları ve fotoğraf parçaları saçılmıştı. Fakat Andrew çayını içerken en çok Bayan Poland'a hayran kalmış, gözlerini bir an bile ondan ayıramamıştı. Bu solgun, rüya gibi hiçbir şeyden rahatsız olmayan bir kadındı. Çocuklar bebek için birbirleriyle kavga ederken o, sessizce çayını içiyor, dalgın bir şekilde başını sallıyor, gülümsüyor, çocukları besliyor, bebeği emziriyordu. Genç kadın sanki yıllarca süren, gürültülü, yeknesak bir hayat ve koğunun taşkınlığı sonunda yapayalnız bırakıldığı ilahi bir düzlüğe yükselmiş gibiydi. Kendisiyle konuşmaya başladığı zaman Andrew neredeyse çayı devirecekti. Sesi sakin ve dini bir ilahi okur gibiydi. Bayan Manson'u ziyaret etmek istedim. Fakat çok meşguldüm. Con gülerek söze karıştı. Meşgul olduğu doğru. Fakat işin aslı yeni elbisesi yok da onu demek istiyor. Para verdim ama çocuklardan birine yeni bot almak lazımdı. Zarar yok karıcığım. Araba genişletilinceye kadar sabret. O zaman seni modaya göre giydirir, ziyaretlere öyle götürür. En tabii bir şekilde Andrew'a döndü. Elimiz çok dar Manson. Allah'a şükür iyi kazanıyoruz ama komitede birçok arı var. Hepsi de bizi sokuyor. Bilhassa büyük şef. En çok payı o alıyor. Andrew hayretle sordu. Kim? Lily Valley'in. Senden de benden de %5'ini alıyor. Peki niçin? Bana göre bir iki nedeni var. Son 6 senede dişimden birkaç defa kist aldı. Aynı zamanda kendisi röntgen mütehassısıdır. Bundan da faydalanıyoruz. Fakat buna rağmen bizden komisyon almaya hiç hakkı yok. Karısı ve çocuklar mutfağa gittikleri için daha serbestçe konuşuyorlardı. Kendisi de otomobili de sırf gösteriş. Sana bir şey söyleyeyim mi Manson? Bir gün otomobilimle onun arkasından Merdi Tepesi'ne çıkıyordum. Ansızın karar verdim ve gaza bastım. Tozlar üstüne savrulduğu zaman onun suratını görmeliydin. Andrew hemen sordu. Baksana Bolland, Lily Valley'nin bizden para kesmesi haksızlık. Niçin onunla mücadele etmiyoruz? Ne? Andrew bir kere daha yüksek bir sesle tekrar etti. Konuşurken kanının yüzüne çıktığını hissediyordu. Niçin mücadele etmiyoruz? Bu büyük bir haksızlık. Biz burada geçineceğiz diye didinirken o bizden para kesiyor. Dinle Bolland. Sen benim şimdiye kadar karşılaşmak istediğim tipte fevkalade bir insansın. Bu işte beni destekler misin? Diğer asistanlarla da anlaşarak kuvvetli bir teşekkül haline geliriz. Bir an Cole'un gözleri parladı. Yani Lily Valley'ine karşı koymak istiyorsun. Evet. Cole memnun bir şekilde elini uzattı. Manson oğlum, bundan sonra seninleyim. Andrew büyük bir sevinçle evine döndü. Daha şimdiden mücadele için sabırsızlanıyordu. Chris, fevkalade bir arkadaş buldum. Kırmızı saçlı bir dişçi, çılgının biri. Evet, benim gibi. Bunu söylemek istediğini biliyordu. Fakat dinle sevgilim. Büyük bir inkılap yapacağız. Neşeyle güldü. Ah Allah'ım, eğer Lily Valley'in kendisinin aleyhinde ne hazırlandığını bilse, bir bilse. Genç kadının dikkatli ol demesine aldırış etmiyordu. Karar verdiği şeyi gerçekleştirmek istiyordu. İşe ertesi gün Owen'a telefon etmekle başladı. Sekreter çok ilgilendi. Bu para işinin baş doktorla asistanlar arasında gönül rızasıyla karşılaştırıldığını söyledi. Bu heyetin yetkisi dışında bir durumdu. Görüyorsunuz ya Doktor Manson, Lily Valley'in çok zeki ve ehliyetli bir adamdır. Kendisi hastanemizde çalıştığı için çok şanslıyız. Bu itibarla onu memnun etmek zorundayız. Ayrıca idare müdürlüğü için de iyi bir ücret alıyor. Siz asistanlar da onun bu kadar çok para almasını arzu ettiğiniz gibi kendi kazançlarınızdan da 1/5 payı vermeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Andrew kendi kendine düşündü. Ya, demek öyle. Hoşnut bir şekilde Oxborough ve Medley'e telefon edip o akşam kendilerini evinde beklediğini söyledi. Urquhart ve Bolland daha önceden geleceklerini söylemişlerdi. Aralarında geçen konuşmalardan bu dört asistanın da %5'i vermekten hoşlanmadıklarını biliyordu. Bu konuyu onlarla bir defa daha beraber konuşmak istiyordu. İkinci adımı Lily ve Lynn'le konuşmaktı. Yapacağı şeyi daha evvelden haber vermemek büyük bir alçaklık olacaktı. O öğleden sonra hastanede anestezi yapıyordu. Bu ciddi bir karın ameliyatıydı. Andrew Lilivelli'nin ameliyatı yapışını izlerken ona karşı duyduğu hayranlığı gizlemiyordu. Owen'ın sözleri tümüyle doğruydu. Lilivelli'nin gerçekten akıllıydı. Aynı zamanda her şeyi kolaylıkla başarabilen bir insandı. Danny'nin kanıtladığı gibi o kıymetli bir doktordu. Tıpta yapılan en son yenilikleri bile hakkıyla biliyordu. Sağlık müdürlüğünden başka çeşitli görevlerde bulunması onu uzman bir doktor yapmıştı. Ameliyattan sonra Lilivelli'nin elini yıkarken Andrew yanına gitti. Gömleğini çıkartarak konuşmaya başladı. Demin ameliyat sırasında tümörü alışınız gerçekten başarılıydı Doktor Lilivelli. İhtiyar adamın solgun yüzü sevinçle kızardı. Nazik bir şekilde gülümsedi. Böyle düşündüğün için çok sevindim Manson. Sen de çok iyi anestezi yapmaya başladın. Hayır, ben hiçbir zaman anestezi yapmakta başarılı olamıyorum. Sessizlik oldu. Lilivelli'nin ellerini sabunlamaya devam etti. Andrew sinirli bir şekilde öksürdü. Söyleme vakti gelmişti. Fakat ona imkansız gibi geliyordu. Ansızın konuşmaya başladı. Doktor Lilivelli'nin, baksanıza bana. Biz asistanlar sizin yüzde almanızın haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylemek çok fena bir şey. Fakat onlara bu işin sona erdirilmesini teklif edeceğim. Bu gece benim evimde toplanıyoruz. Şimdiden haberiniz olmasını istedim. Benim dürüst bir insan olduğumu anlamanızı istiyorum. Andrew, Lilivelli'nin cevabını beklemeden ameliyathaneden çıktı. Çok fena söylemişti. Ama söylemişti ya, nasıl söylerse söylesin. Ona daha önceden kesinlikle emir verdikleri için kendisini arkadan vurmaya çalıştıklarını iddia edemezdi. Toplantı o akşam saat 9'da yapılacaktı. Andrew birkaç şişe bira almış. Christine'e de sandviç hazırlamasını söylemişti. Genç kadın işini bitirince paltosunu giyerek bir saatliğine Vagohanlara gitti. Andrew holde dolaşarak misafirleri beklerken düşüncelerini bir araya toplamaya çalışıyordu. Önce Bolland, sonra Urquhart ve nihayet Oxborough'la Medley geldiler. Andrew oturma odasında biraları doldurup sandviçleri ikram ederken iştenlikle birkaç söz söylemek istedi. Hiç hoşlanmadığı halde ilk önce de misyoner doktor Oxborough'a döndü. Buyurun Oxborough, istediğiniz kadar için. Teşekkür ederim Manson, içki kullanmam. Benim prensiplerime aykırıdır. Konu ağzından köpükler çıkarak Allah için, dedi. Bu başlangıç için iyi bir belirti değildi. Medley sandviçini yerken gözlerini dikkatli bir noktaya dikti. Yüzünde sağırlığından ötürü üzgün bir anlatım vardı. Bira daha şimdiden etkisini göstermiş. Urquhart kavgacı bir hal almıştı. Birkaç dakika dikkatle Oxborough'a baktıktan sonra ansızın sordu. Doktor Oxborough, şimdi kendimi sizin arkadaşınız olarak görüyorum. Onun için Glen Terrace'te oturan Tudor Evans'ın beni bırakıp nasıl olup da sizi doktor olarak seçtiğini lütfen söyler misiniz? Oxborough sinirli bir şekilde tırnaklarıyla oynayarak cevap verdi. Hatırlamıyorum. Fakat ben hatırlıyorum. Bu elimden aldığın hastalarımdan biriydi. Sizin ne karakterde bir doktor olduğunuz meydana çıktı. Ve daha Andrew haykırdı. Baylar, lütfen susun. Eğer kişisel işlerimiz için aramızda kavga edersek sonra hiçbir şey yapamayız. Burada niçin toplandığımızı unutmayalım. Oxborough bir kadın gibi kırıtarak sordu. Niçin toplandık? Hem benim bir hastaya gitmem gerek. Andrew odanın ortasında duruyordu. Yüzü gerilmiş ve ciddiydi. Öyleyse başlayabiliriz baylar. Derin bir soluk aldı. İçinizde en genciniz benim ve bu meslekte de çok yeniyim. Kusuruma bakmayacağınızı ümit ederim. Belki de yeni olduğum için bazı şeyleri daha iyi görebiliyorum. Mesela sizin uzun zamandır karşı koymadan yaptığınız şeyler. Buradaki çalışma yönteminiz bana yanlış gibi geliyor. Elimizde beraber çalışacak çok iyi fırsatlar varken, sanki aynı tıp cemiyetinin üyeleri değil de birer basit köy doktoruymuşuz gibi acayip şekilde birbirimizle kavga ediyor, kötülüyor ve çelme takıyoruz. Şimdiye kadar tanıştığım her doktor bu mesleğin çok sıkıntılı olduğunu söyledi. Kendilerinin durmadan reçete yazdıklarını, bütün gün koşup durduklarını, yemek yiyecek bile vakitleri olmadığını ve daima muayeneye gittiklerini anlatırlar. Peki bütün bunların sebebi ne? Çünkü mesleğimizde birlik diye bir şey yok. Size birçok örnek verebilirim. İçlerinden birini ele alalım. Gece muayeneleri. Akşamları hastaya çağrılma korkusuyla nasıl yatmaya gittiğimizi hepiniz bilirsiniz. Çağrılacağımızı düşünerek berbat geceler geçiririz. Çağrılmayabiliriz de. Belki gece muayenelerini aramızda halledebiliriz. Mesela bütün bir hafta boyunca yapılacak gece muayenelerini bir hafta birimiz, öbür hafta diğerimiz yapabilir. Nasıl? İyi değil mi? Sabah işinizde ne kadar dinç olacağınızı düşünün. 15. ayrımın sonu. Sayfa 156.